tüm içtenlikle, bütün duygularımla şunu söylüyorum. Ben bu dönemi seviyorum. Ben bu Aralık dönemi içerisinde büyük bir heyecan duyuyorum. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Ben sizi bilmiyorum. Ama şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bu içinde yaşadığımız dönem, önceki yaşadığımız dönemlerden farklı bir ayrıcalığı var. Bunu hiç siz duyuyor musunuz? Bu dönem, içinde yaşadığımız bu dönem, geçen aydan, önceki aylardan farklı bir ayrıcalığı var. Ben bu ayrıcalığı, bu farkı sadece çevremde görmüyorum. Ailem içerisinde de görüyorum o heyecanı. Çocuklarımın davranışlarında görüyorum o heyecanı. Ailemde görüyorum. Hayatımın her alanında bu farkı çok net bir şekilde fark edebiliyorum sevgili kardeşler. Onun için şunu söylemek istiyorum. Bu dönemde vaaz etmek de bana çok heyecan veriyor. Dün Ayşe oradaydı. Yanlışsa düzelt beni. Ben yorgundum ama oraya çıktığımda Tanrı'nın sözünü paylaşmaya başladığımda büyük bir heyecan duydum. Duydun mu? Gördün mü o heyecanı? Çok heyecanlanıyorum ben. Bu dönem beni heyecanlandırıyor. Ya sizi de heyecanlandırsın. Diğer günlerde heyecanlanmıyorsanız bu dönemde heyecan duyun. Rab senin için bugün bunu düşünün. Rab senin için bu yeryüzüne geldi. Rab senin için o en alt seviyeye inmesi gerekiyordu. Benim gibi, sizler gibi insanlar için değerli kardeşler. Onun için bu dönemde bakıyorum kutsal kitapta vaaz edilebilecek çok konular var. Kutsal kitaba baktığın zaman. Örneğin Yusuf'un hayatına bakabilirsin. Yani Meryem'in eşi Yusuf hakkında bir şeyler söyleyebilirsin. Meryem'in hayatına bakabilirsin. O yıldız bilimciler hakkında okuyoruz. Onlar hakkında bir şeyler paylaşabilirsin. Ya da eski antlaşmaya baktığımız zaman İsa hakkında söylenen peygamberlik sözlerinden bir takım vaazlar yapabilirsin. Yani bu dönemde vaaz konuları da bol. Yani sıkıntı yok. Kutsal kitaba baktığın zaman ben okuyordum. Yani bir söz. Kutsal kitaptaki bir söz. Galatyalılar 4. bölümden paylaşacağım. Bir söz, tek bir söz beni bu yönde teşvik etti. Size bu konuyu hazırlama ihtiyacı duydum. 4. bölümün 4. ayeti. Galatyalılar 4. Ayet 4. Ve onun ilk kısmı şöyle diyor. Ama diyor, zaman dolunca. Ama zaman dolunca. Şimdi bu ayeti tabii ki birazcık anlatmaya çalışacağım ama şu ifade beni bu konuyu hazırlama noktasına itti sevgili kardeşler. Ama zaman dolunca. Ne demektir bu? Şu demektir. Göksel Tanrı'nın saptamış olduğu, belirlemiş olduğu ya da uygun gördüğü zaman yerine gelince, zaman dolunca İsa'nın bir bebek olarak tüm insanlığın kurtuluşu için Betlehem'de bir yemlikte yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Demek ki şunu açık bir dille ifade edebiliriz. İsa'nın geliş dönemi sevgili kardeşler ne çok geçti ne de çok erkendi. Rabbin zamanlaması tamdı. Tam istediği anda, uygun gördüğü anda geldi. Gecikmedi, erken gelmedi. Tam zamanında geldi. Onun için birinci nokta şunu dedim. Dedim ki Tanrı'nın zamanlaması tam yerinde zamanlamadır. Just in time. Just in time. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu birinci noktayı açıklamak için. Hangimiz zamanında olmayı sever? Das ist sehr gute Frage. Tabii, pünktlich olmayı. Sen çok seversin. Evet. Ya sever de, severiz. Hangi oranda sadığız? Örneğin, randevu yapıyoruz, değil mi? 9'da olacağız diyoruz, tam 9'da oluyoruz. Diyoruz ki, çarşamba günü sabahleyin sana geliyorum diyoruz. Hakikaten de sabahleyin sana geliyoruz. Yani o anlamda söylüyorum. Zamanında olmayı kim çok sever? Hepimiz çok severiz, değil mi? Ama yanına şu soruyu sorsak, hangi oranda, sevdiğimiz oranda hakikaten sadık mıyız? Zamana sadık mıyız? Zamana sadık bir şekilde varlığımızı sürdürüyor muyuz? Ben zamana bağlı bir şekilde hareket etmeyi gerçekten yürekten söylüyorum, hiç abartmıyorum, çok seviyorum. Ve Almanya'ya geldiğim zaman bu zamanında olma alışkanlığımın daha çok gelişmesine neden oldu Almanya'ya gelmek. Çünkü biliyorsunuz Almanlar genelde dakik insanlar. Bende bu duygu vardı zaten, bu alışkı bende vardı. Babamdan geldi bana bu alışkı. Babam hakikaten çok çok sadık, Türkiye gibi yerde yaşıyor olmasına rağmen çok sadıktır, zamana sadık bir kişidir. Sözüne sadık bir kişidir aynı zamanda da. Onu yani büyük bir övünçle söyleyebilirim. Rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ben Almanya'ya geldiğim zaman bendeki bu alışkanlık çok daha gelişti. Almanların dakik olmasından kaynaklanan nedenden dolayı. Onun için bana sormuş olsanız hayatında senin hiç hoşlanmadığın şey nedir diye sorsanız ben derim ki hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi, çok şey var da, ama hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi de zamanında bir şeyin zamanında olmamız. Evet. Ben Türkiye'de çıldırıyordum. Ya çok güzel. Ya bizim zaten Türk atasözlerimiz hakikaten hakikaten çok içeriği dolu sözler. Şimdi iş dünyasında demiyorum ama güncel yaşam içerisinde Türkiye'de dakik olmak hiç de kolay değil. Ve bir alışkı haline gelmiştir ama iş dünyasında dakiklik var. Yani adam eğer 7.30'da iş başıysa 7.30'da iş başı. Benim kardeşim belediyede çalışıyor. Saat 7'de belediyede olması lazım. Dakik kart, tabii saat dakik. Yani iş dünyasında dakiklik var. Ama onun dışında güncel yaşam içerisinde Türkiye'de alışkı haline gelmiş bir davranış değil dakik olmak. Benim Türkiye'de verdiğim saatte olmam, yani Sami'nin burada da dediği gibi övünmek açısından söylemiyorum gerçekten. İnsanlar hayran kalıyor. Şimdi yine bu sefer gittiğimde abim bana dedi ki, ne zaman geleceksin bana? Dedim ki abi, Perşembe günü geleceğim. Ne zaman, saat kaçta geleceksin dedi. Ben dedim saat Perşembe günü saat 10-10.30 arasında geleceğim dedim. Ondan sonra Perşembe günü oldu. Ben saat 10'u 20 geçe zili bastım. Ve kapıyı açtı abim, geldi. Baktı bana, Recep dedi, senin bu davranışına hayran kalıyorum. Ama bu, bak, içten söylüyorum, beni o kadar mutlu etti ki. Övünme Rabbedir tabii ki, yücelik Rabbedir. Ama güzel bir duygu değil mi bu? Ben çok güzel bir duygu yaşadım. Recep, ben senin bu şeyine bakıyorum, evetin evet, hayırın hayır. Verdiğin zamanda da sadık kalıyorsun. Fark ediyorum, takip ediyorum diyor seni. Takip ediyorum seni, zamanında geliyorsun, verdiğin sözde duruyorsun diyor. Gerçekten güzel bir alışkı. Hepimizin hayatında mutlaka vardır. Uygulayamıyoruz belki. Ama uygularsak çevremize çok güzel bir etki bırakacağız. Bunu gönül rahatlığıyla size söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Onun için Almanya gibi her şeyin dakik, trenler dakik. Değil mi? Kilise zamanı dakik. Her şey dakik. Başlayan bir ülkede yaşıyor olmamıza karşın ne hikmetse bir türlü kiliseye dakik gelmeyi beceremedik. Şimdi benim söyleyeceğimi Sami söyledi. İzmir'deki topluluk başlama saati aslında başlama saati 11. Ama dediler diyorlar ki 11'de dediğimiz zaman millet 11.30'da geliyor. Onun için dedik ki biz başlama saatimiz 10.30. İnsanlar zaten gelene kadar 11 oluyor diyor. Yine zamanda başlamış oluyoruz. Yani biz de şunu diyelim Sami, benim bir fikrim var. Biz 3'te başlamıyoruz. 2.30'da başlıyoruz sevgili kardeşler. Ama tabii ki bunu tüyo verdim değil mi? Olmadı. Gerçekten söylüyorum. Hiç olmazsa 3'e çeyrek kala burada olalım. 3'e çeyrek kala. Lak lakımızı yapalım, sohbetimizi yapalım, öpüşmemizi yapalım, kucaklaşalım. Ve ama 3'te burada dikilen kardeş ve aslında burada bir öneri olsun. Düşünüyorum neler yapabiliriz diye. Belki Hildurut kardeş piyanoyla, ben eşimle konuşurken Kristina Yasemin de yapabilir onu dedi. Ama Hildurut da yapabilir. Böyle başlasın geldiği zaman 5 kala 10 kala hafif böyle piyano çalsın. Gelişi güzel piyano. Sözsüz piyano çalsın. Ve biz yavaş yavaş yerlerimizi alalım. 3'te sussun Sami ya da burada duran dikilen yöneten kardeşimiz devreye girsin. Bunu yapmaya çalışalım. Bugün güzel bir şey yaptı, hoşuma gitti. Sakin olalım dedi. Eğildik. Ve fark ettiniz mi? Bir sakinlik çöktü hepimize. Fark ettiniz değil mi? Ve çok güzel oldu. Bunu yapmaya çalışalım. Bakın biz bir şeyleri yaparak öğreniyoruz zaten. Deniyoruz. Uyar mı? Bak zil uymadı. Kaldırdık burada zil yok. Uymadı. Bize gelmedi zil. Ama piyano bakalım uyacak mı? Sami'nin bu uyguladığı şey belki bence uyacak. Ya onun için bunu size bir teşvik olsun diye söylüyorum. Benim hala umudum var. Biz bunu başaracağız. Neyi başaracağız? Dakik bir şekilde, dakik bir ülkede yaşıyoruz. Dakik bir şekilde kilisemizi başlatmayı. Amin. Amin. Evet. Okuduğum bu ayette Pavlos Tanrı'nın İsa Mesih'i uygun olan zamanda nasıl göndermiş olduğunu bize açıklıyor. Şimdi Pavlos ne diyor burada? Dördüncü ayetin hemen başında. Zaman dolunca. Ne demek istiyordu Pavlos zaman dolunca ifadesiyle? Çok basit bir şekilde şunu diyordu. Uygun zamanda Tanrı birini, ki o biri kim? Biricik parçası, biricik oğlu İsa Mesih'i göndermiş olduğunu söylüyordu. Zaman dolunca Tanrı İsa Mesih'i dünyamıza, yeryüzüne gönderdi. Şimdi toplum olarak düşündüğüm zaman gerçekten de çok ama çok sabırsız olan insanlarız. Bunun tersini söyleyen var mı? Ben sabırsız değilim diyen var mı? Belki bir alanda değil, iki alanda değil ama üçüncü alanda bazı alanlarda çok sabırsızlık gösteriyoruz. Niye? Doğamız yapısıyla. Doğamız bunu gerektirdiği için sabırsız varlıklarız. Çünkü neden? Dünyamıza baktığımız zaman her şey hazırlop. Her şey hazır bir şekilde önümüze sunulmuş bir durum söz konusu. Yani dünyamız bizi her şeyi önümüze sunuyor. Hazır bir şekilde her şeyi önümüze sunuyor. Gıda sektörüne bakın, konservecilik yaygın bir şekilde. Değil mi? Adam artık ne bileyim pilavını, kuru fasulyesini, turşusunu, her şeyini paketlemiş, dondurmuş. Geliyorsun, açıyorsun, eritiyorsun, yemek hazır. Her şey hazır lob. Yani Türkçe'de güzel bir ifade var. Yine senin söylediğin söze yakın. Armut piş, ağzıma düş. Armut piş, ağzıma düş. Yani hazır lob sevgili kardeşler. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Hangimiz, yani bunu açmak istiyorum biraz. Bunun doğruluğunu ispatlamak istiyorum. Hangimiz eline dereceyi alıp da hava raporunu öğrenmek için dışarı koşar, gökyüzüne bakar, dereceyi asar, hava raporunu belirlemeye çalışır? Hangimiz yapar bunu? Hiçbirimiz. Neden? Çünkü bir düğme yeterlidir. Bir düğmeye basıyorsun, bir düğmeyle ekranda havanın ne olacağını, hatta bırakın o gün ne olacağını, 3 gün sonra ne olacağını çok net bir şekilde, çok açık bir şekilde, çok doğru bir şekilde ne yapıyor? Önümüze seriyor. Ben Türkiye'deyken Antakya'daydım. İzmir'e döndüm. Ondan sonra düşündüm, şimdi biliyorum yani Türkiye sıcaktı, 20 dereceydi İzmir. Şimdi bu Antakya 23 dereceydi. Bol yağmur yağdı. Yağmurluydu ama güzeldi hava. Düşündüm acaba Stuttgart kaç derece? Girdim internete, baktım. 3 derece karlı ve kazak ile geldim ve çok iyi oldu. Ama geçen sefer hazırlıksız yakalandım. Yani bir de şeyde Ro'da, durak Ro'da beklerken tiri tiri titredim sevgili kardeşler. Ama tabii öyle geldim. Öyle geldim. Gerçekten de öyle geldim. Ama şimdi yemezler. Aynı şeyi, aynı hatayı diyor. Girdim internete, hava raporunu aldım. Ona göre kendimi ayarladım. Demek ki tek bir düğmeyle bizler her şeyi önümüze serebiliyoruz. Haberler konusunda değil mi? Dünya haberlerini yine tek bir düğmeyle öğrenebiliyoruz değerli kardeşler. Demek ki günümüzün tekniği çok harika bir şekilde her şeyi elimizin altına getirmiş durumda. Tek bir cümleyle ifade etmek gerekiyorsa, günümüze ne egemen? Hazırcılık egemen. Aynı söylediğim gibi, armut piş, ağzıma düş felsefesi maalesef egemen. Ama ne yazıktır ki, aslında beni asıl üzen nedir biliyor musunuz? Ne yazıktır ki sevgili kardeşler, Tanrı ile olan ilişkimizde de aynı durum söz konusu. Yani bu hazır lobçuluğu, hazırcılığı, hani armut piş ağzıma düş davranışını iman hayatına da sokmuş durumdayız. Rab ile olan ilişkimize de sokmuş durumdayız. Sanki hani kahve makinesine gidiyorsun, bir gerekli olan parayı atıyorsun, istediğin şeyi seçiyorsun, tek basıyorsun, şekerli, şekersiz, orta şekerli, değil mi? Ne yapıyorsun? Kahve istediğin gibi önüne pat diye geliyor. Biz duayı da öyle yapıyoruz bazen. Hemen ister istemez dua ediyoruz, Tanrı'dan lap diye bir yanıt bekliyoruz. Alışmışız ya, her şey önümüze hazır geliyor. Duada pat diye ettiğim duayı hemen yanıt bekliyoruz. Yanıt gelmediği zaman ne yapıyoruz? Hemen isyan bayrağını çekiyoruz. Tanrı'ya neden sorularıyla onu eleştiriyoruz ya da o birçok soru yağmuruna onu tutmuş oluyoruz sevgili kardeşler. Sabırsızlığımızdan dolayı tabii ki. Ama hiç düşünmeyiz. Tanrı'nın zamanlamasının bizim zamanlamamız olmadığını. Bakın bunu lütfen bugün alın burada. Tanrı'nın zamanlaması, Tanrı'nın uygun gördüğü zaman bizim uygun gördüğümüz zaman değil. Senin istediğin anda olmayabilir. Ama kesin garanti veriyorum, Tanrı'nın gerekli ve istediği zamanda olacağından eminim. Onun gerekli gördüğü anda değerli kardeşler. Evet. Noel, doğuş bayramı, doğuş kutlaması bizlere kusursuz olan Rab Tanrı'nın ne çok erken ne de çok geç hareket ettiğini açıklıyor. Demek ki Noel'i düşündüğünüz zaman en azından doğuş kutlamasını düşündüğünüz zaman aklınıza şu gelsin. Rab zamanında hareket ediyor. Yani İsa'nın gelişi tam zamanıydı. Ne bir gün önce gelebilirdi ne bir gün sonra. Tam zamanında, gerekli olan zamanda bize geldi, hamdolsun. Onun için o her zaman yerinde ve tam zamanında hareket eden bir Tanrı, hamdolsun. Sevinelim. Biz sadık olmasak da o zamana sadık, hamdolsun. Evet, bunu belki birazcık açalım, daha iyi anlaşılsın diye. Kutsal kitabı biraz gözden geçirdim. Kutsal kitaba baktığımız zaman, kutsal kitapta bunu açıklayan, bunu doğrulayan birçok örnekler var. Örneğin Yusuf'un hayatına baktım. Yusuf biliyorsunuz kardeşleri tarafından köle olaraktan satıldı değil mi? Daha sonra da bir takım nedenlerden dolayı hapse atıldı, hapsedildi. Ama ilginç olan o hapis içerisindeyken değil. Ya da onun öncesinde değil. Ama sonrasında yani Tanrı'nın zamanı geldiğinde ne oldu? Ülkenin başında yönetici konumuna geldi. Yani zamanı geldiğinde yönetici konumuna yükseldi Yusuf. Örneğin Musa. Musa çok basit bir çobandı. Kayınbabasının sürülerini ovada otlatan basit bir çoban konumundaydı. Daha sonra halkının kurtuluşu için bir önder olarak Tanrı onu kullandı. Yani zamanı geldiğinde, tam zamanı geldiğinde, zamanlama açısından tam zamanıydı. Tanrı önündeki aşılması imkansız olan Kızıldeniz'i açtı ve karşı tarafa geçmesini sağladı. Ne zaman? Ne zaman? Zamanı geldiğinde. Zamanı geldiğinde. Tanrı'nın uygun gördüğü zamanda. Örneğin Daniel peygamber. Daniel kitabına baktığınız zaman 3 Yahudi hakkında okuyoruz. 3 Yahudi genç. Kimdi onlar? Şadrak, Meşak ve Abednego. Onlar Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu altın heykele, tunçtan heykele tapmamaları için, tapılmadıkları için onları ateşli fırına attılar. 3 kişiyi, o genci alevler içerisine attılar. Ama zamanı geldiğinde onlar içeriye baktıklarında 3 kişi değildiler. 4 kişiydiler. Tanrı da onlarla birlikteydi. Ne zaman? Tanrı şunu yapamaz mıydı? Nebukadnezar'ı kafa üstü getirebilirdi. Heykelini paramparça edebilirdi. Ama zamanı değildi. Ne zamandı zaman? Onlar ateşli fırına atılmaları gerekiyordu. Tam zamanı oydu Tanrı için. Ve zamanı geldi. Tanrı onların yanında bulundu. Hamdolsun. İşte vurgulamak istediğim şu. İsa'nın bir bebek olarak yemlikle dünyaya gelmesi de evet tam zamanıydı. Gerekli olan zaman içerisinde gerçekleşti sevgili kardeşler. Tanrı Rab Tanrımızın İsa Mesih'in gelişini çok daha öncelerden bize bildirmişti. Şimdi ilk sayfalarına baktığımızda Kutsal Kitabın 3. bölümünde orada bir kurtarıcının geleceği bize açıklanıyor. Değil mi? O senin topuğuna, sen onun başını ezeceksin diyor. Orada ilk kurtuluş haberi, müjdeleniyor. Şimdi bakın, o noktadan İsa'nın geliş noktasına kadar baktığınız zaman binlerce yıllık bir dönem var. Uzun bir dönem. Ve çok daha ilginç olanı Kutsal Kitabın en son kitabı var. Yani Eski Antlaşma'nın en son kitabı. Malaki. Şimdi Malaki kitabından Yeni Antlaşma'nın Yeni Antlaşma'nın ilk kitabı olan Matta'ya kadar gelen süre içerisinde 400 yıllık bir suskun bir dönem var. Tanrı o dönem içerisinde, dikkat edin, aslında insan mantığına vurduğun zaman bu insanlar birilerini bekliyorlardı. Tanrı onun öncesine birçok peygamberler gönderdi. Yani İsa hakkında birçok peygamberlikler var. Yeşaya, Mika, değil mi? Baktığımız zaman onlar İsa hakkında birçok peygamberliklerde bulundular. Ama bakıyoruz 400 yıllık bir suskun dönem var. Ne bir peygamber geldi, ne bir vaiz geldi, ne bir bildiri açıklandı. 400 yıl suskun bir dönem. Halk eminim ki kendi kendine şunu soruyordu. Acaba Rab bizi unuttu mu? 400 yıl, 4 asır, 4 asır boyunca, 400 yıl boyunca Tanrı hiçbir şey söylemedi. Sakin kaldı, suskun kaldı. Onların gözünde öyleydi. Ama Rab onları kesinlikle unutmamıştı sevgili kardeşler. Eminim ki insanlar olumsuz düşünmüş olsalar da Tanrı onları teselli etti ve ne yaptı? Zamanı geldiğinde o 400 yıllık sürenin geçmesi gerekiyordu. Recep'e göre çok uzun. Niye Tanrı bu kadar bekledi? Hiç bilmiyorum. Nedenini bilmiyorum. Ama Rab nedenini biliyor. Neden 400 yıl bekledi? Ve ne oluyor? Bakıyoruz ki Tanrı harekete geçiyor 400 yılın sonunda. Meleğini gönderiyor. Kime? Meryem'e. Daha sonra Yusuf'a. Daha sonra ovada koyunlarını otlatan çobanlara. Hemen hızlı bir şekilde söyleyelim. Melek Meryem'e görünüyor. Tanrı harekete geçiriyor meleği. Melek geliyor Meryem'e, diyor ki korkma Meryem diyor. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Yusuf'a ne diyor? Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Peki melek çobanlara ne diyor? O çobanlar yıllardan beri koyunlarını otlatıyordu. Ama hiçbir şekilde böyle bir şey duymadılar. Ama zamanı geldiğinde Tanrı meleği aracılığıyla ne dedi? Korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Bugün Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Şöyle düşünün değerli kardeşler. Bütün bu olanlar bize neyi açıklıyor? Tanrı'nın kusursuz tasarısını ve her şeyin onun belirlediği zaman içerisinde gerçekleştiğini çok net bir şekilde bize açıklıyor. Hamdolsun. Bütün bu olaylar. Demek ki onun gelişi Rabbin istediği, uygun gördüğü zamandı. Sık sık vurguluyorum. Ne çok geçti ne de çok erkendi. Tam zamanında, olması gereken zamanda yerini almıştı değerli kardeşler. Ama onun zamanında gelmesi, zamanında çarmıhta ölmesi ile her şey bitti mi? Bitmedi. O zaman şunu diyebilir miyiz? Zamanı geldiğinde bizleri almaya da gelecektir. İnanıyor musunuz buna? Ben inanıyorum ki eğer bugünse zamanı, bugün gelirdi Rab buradan içeriye. Ama bugün zamanı değil. Belki akşam üzeri, bilmiyorum. Tam kesin konuşmayayım. Büyük konuşmayayım. Değil mi? Önce bir karnımızı doyuralım. O zaman sevinelim mi değerli kardeşler? Rab geldi zamanında. Zamanı geldiğinde çarmıhta hayatını feda etti biz günahkarlar için. Ama zamanı geldiğinde de yine bizi almaya gelecektir. Bak kutsal kitap ne diyor? Harika bir şekilde diyor ki değerli kardeşler, Yuhanna 14. bölüm ayet 3. Yuhanna 14 ayet 3. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alabilirim. Hayır, alacağım diyor. Bu kadar kesin hamdolsun. Rab bizi yanına alacak. Hacı güzel değil mi bu? Harika bir şey. Bu yamuk dünyada olmayacağız artık değerli kardeşler. Rab ile birlikte. Ve bakın ne diyor Habercilerin İşleri 1. bölüm. 11. ayet. Ey celilleriler, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse, dikkat edin, aynı şekilde geri gelecektir. Amin. Rabbimiz kesin. Çarmıhta hayatını feda ettiği gibi, ölümden dirildiği gibi yine tekrar bu yeryüzüne gelecektir. Ne zaman gelecektir bilmiyorum. Zamanını bana sormayın. Ama bir şeyi çok net bir şekilde biliyorum. O kesinlikle gelecektir sevgili kardeşler. O kesinlikle aramıza, dünyamıza kesinlikle gelecektir. Ve geldiğinde de zaman bakımından tam zamanında olacaktır. Yani ne geç ne de çok erken. Tam zamanında. Onun için bu sözler sizi teselli etsin. Hem de şu yönde birazcık teşvik etsin. Herhalde böyle bir sonuç karşısında biraz hazır olsak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Hazır mıyız Rabbin gelişine? Ben bazen düşünüyorum. Acaba Rab geldiğinde eğer yaşıyorsam, yaşarsam, yaşıyor olursam, acaba beni neyle uğraşırken görecek? Televizyon seyrederken mi yakalayacak? Dizileri takip ederken mi yakalayacak? Yoksa çok sevdiğim yemeği böyle büyük bir iştahla yerken mi yakalayacak? Ondan sonra kutsal kitabı okurken oradaki sözlerle uğraşırken mi beni yakalayacak? Yoksa burada vaaz ederken mi yakalayacak? Bir internette bir şey vardı, bir film. Yapmışlar çok güzel bir şekilde. Adam vaaz ediyor. Vaaz ediyor. Böyle heyecanlı bir şekilde Rab gelecektir diyor. Rab belki bir hafta sonra, bir hafta sonra gelecektir. Belki Rab 5 gün sonra gelecektir. Belki Rab diyor 3 gün sonra gelecektir. Belki Rab 2 gün sonra gelecektir. Belki Rab 1 gün sonra gelecektir. Belki Rab diyor bugün gelecektir diyor. Daha ağzından lafı bitirmeden pat diye vaiz yok oluyor. Ve vaizle birlikte cemaatte birkaç kişi de yok oluyor. Ama bir bakıyorlar ki kutsal kitap kalmış, adam yok ve cemaat içerisinde birkaç kişi de yok. Ama bazıları var. Demek ki bazıları alınacak, bazıları kalacak. Hazır mıyız onun gelişine? Çok önemli sevgili kardeşler. Gerçekten çok çok önemli. Beşte bitireceğiz. Belki yeri gelmişken bir şeyin altını önemli ben çizmek istiyorum. Bunu yeri geldiğinde söylüyorum değerli kardeşler. Bugün sizin burada olmanız tesadüf, yani bir rastlantı sonucu olmadığını bilmenizi istiyorum. Yani bugün burada olmanız gerekiyordu. Tesadüf, rastlantı bizim hayatımızda kesinlikle yok. Yani bu yeryüzünde, bu dünyada yaşıyor olmamızın bir nedeni var. Bir amacı var. Kim olduğun, nerede olduğun, ne ile karşı karşıya olduğun hiç ama hiç önemli değil. Rab Tanrı'nın Recep için bir tasarısı olduğu gibi senin için de bir tasarısı var. Rab her birimiz için bir planı var, bir tasarısı var sevgili kardeşler. Ben iman hayatında bu 28 yıllık, yaklaşık 28 yıllık iman hayatında öğrendiğim ve çok çok önemli gördüğüm derslerden bir tanesi de şu sevgili kardeşler. Karşılaştığım bütün zorluklar, içinde bulunduğum tüm zorluklar imanımı harekete geçirebilmek için, beni daha güçlü, daha verimli, daha etkin olabilmemi sağlayan, katkı sağlayan fırsatlar. Her bir sıkıntı. Yani nasıl ki biz ağırlık çalışırken kol çalışıyoruz, kol kasları gelişiyor. Bacak çalışıyoruz, bacak kasları gelişiyor, değil mi? Ağırlıklarla kas gelişiyor. İşte içinde bulunduğumuz sıkıntılar, sorunlar, dertler de bizi imanda, iman kaslarını geliştiriyor. Güçlendiriyor. Daha çok ayakta dimdik, zorluklara karşı daha çok göğüs gerebilmek için. Sevinelim. Hoş olmasa da sıkıntılar, sorunlar her birimizin hayatında gerekli sevgili kardeşler. Onun için Noel döneminde hiç olmazsa doğuş kutlaması size şunu anımsatsın. Kesinlikle salmana, kendini salmana ve umudunu yitirmene gerek yok. Bir işaret olsun. Umudumu yitirmemeliyim. Noel zamanı sana şunu anımsatsın. Evet, umudumu yitirmemeliyim. Neden? Çünkü Rab ne yaptığını biliyor. Rab çünkü zamanında hareket eden bir Rab. Bu dönem size onu anımsatsın sevgili kardeşler. Bizim Rabbimiz yapıyorsa bir şeyi boşuna yapmıyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar varsa bunun bir nedeni var. Rab zamansız, zamanın ötesinde olmasına rağmen zamansız hiçbir şey yapmıyor. Her şeyi yerinde, zamanında ve uygun bir şekilde yapıyor değerli kardeşler. İkinci nokta, dedik ya Rabbin zamanı tamdı. İkinci nokta, hızlı bir şekilde, Rab doğru hedeftedir. Yani bugün Almanya'dan kalkan bir uçak, Türkiye'ye gitmekte olan bir uçak, Almanya'dan kalktığı zaman nereye gidiyor? Hedefi neresi? Türkiye. Bulgaristan'a gitmiyor. Değil mi? Yugoslavya'ya da gitmiyor. Çin'e de gitmiyor. Almanya'dan Türkiye için kalkan bir uçağın hedefi Türkiye'dir. Şimdi neden bunu söylüyorum? Rab doğru hedeftedir. Bu okuduğum ayetin devamını okuyalım. Dördüncü ayetin devamını. Galatyalılar 4, ayet 4. Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Şimdi buradaki öz oğlunu gönderdi ifadesine dikkat edin. Çok çok önemli bir ifade. Ama bu ifadenin daha da ötesinde doğru hedefe, yani doğru amaca yönlenmiş olması. Yani şunu düşünün. Rab İsa Mesih yeryüzüne geldi. Hedef neydi? Yeryüzü. Tamam, Betlehem kasabası. Ama hedefteki amaç neydi? Amaç Recep'in kurtuluşuydu. Amaç Eylem'in kurtuluşuydu. Amaç Sami'nin kurtuluşuydu. Yani değerli kardeşler, İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesi gerçekten büyük sevindirici. İnsana heyecan veren bir olay. Ama biliyor musunuz, daha da heyecan veren nokta şu. Rabbin gelmesi benim içindi. Benim için. Hedefte, hedef tahtasında kim var? Biliyorsunuz hedef tahtasının 12'si var değil mi? En merkezde 12. O 12 olan noktada Recep vardı. O, sen kendini koyabilirsin. O 12 noktasında Sami vardı. Eylem vardı. Hatice vardı. Hava vardı. Hacı vardı. Her birimiz vardı o hedef tahtasının merkezinde. 11'e gitmedi Tanrı. Ona da gitmedi. 8'e de gitmedi. Tam 12'ye. Tam bizim için. Hedef bizlerdik değerli kardeşler. Onun için Tanrı şunu söylüyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. O kadar çok sevdi ki değerli kardeşler. Bu neyi gösteriyor bize? Bu dünyada yaşadığımıza göre Tanrı beni seviyor ve benim için bu yeryüzüne gelmeyi seçti. İnsan olmaya karar verdi ve benim için bu yeryüzüne geldi. Demek ki hedef doğru bir hedef. Sapmadı hedeften. Ve hedefte bizler vardık sevgili kardeşler. Ve üçüncü, son olarak onu söyleyebilirim. Rab değiştirmeye hazır. Demek ki Rabbin zamanı tam bir zaman, zamanlama açısından tamdı. Hedef doğru bir hedefti. Sapmadı hedeften. Ve üçüncü, son olarak Rab değiştirmeye hazır. Şimdi sonraki ayetlere bakıyoruz. Yedinci ayete bir bakın. Orada o ayetin devamı olaraktan. Yedinci ayete bakın, şöyle diyor. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Burada ne söz konusu? Burada ne söz konusu? Dikkat edin. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Yani Tanrı'nın kızlarısınız, Tanrı'nın çocuklarısınız. Oğullar olduğunuz için, Tanrı'nın kızları olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Ne anlıyoruz burada? Burada ne söz konusu? Evet, yani evet, yani bir değişim söz konusu. Bir dönüşüm söz konusu. Değil mi? Günaha köle olan biz değiştirildik. Ne olduk? Şeytana ait iken Tanrı'nın çocukları olduk. Doğru mu? Demek ki Tanrı değiştiriyor değerli kardeşler. Tanrı değiştiriyor sevgili kardeşler. Onun için bu değişim sözü çok çok önemli bir söz. Çünkü var olan bir şeyi tamamen farklı bir duruma dönüştüğünü açıklıyor. Evet. Demek ki şunu diyebilir miyiz? İlk Noel bir değişim zamanıdır. Bir değişim zamanıdır. Olaylar, yaşanan tüm şeyler, Meryem'i, Yusuf'u, çobanları ve İsa'ya gelen herkesi ne yapmıştır? Değiştirmiştir sevgili kardeşler. Değiştirmiştir. Hatta İsa'nın gelişi tarihin akışını bile değiştirmiştir. Bugün bile tarih, milattan önce dediğimiz şey İsa'dan önce. Milattan sonra diyoruz, İsa'dan sonra. Tarihin akışını bile değiştirmiştir. İsa Mesih 12 öğrencisiyle dünyanın gidişatını değiştirdi. Az olabiliriz, parmakla sayılacak kadar. Ama biz bu Sindelfingen'de bir değişim yaratabiliriz. Ben inanıyorum. Çünkü o günün Tanrısı bugün de aynı Tanrı. Yeter ki biz sadık olmaya çalışalım. Okuduğumuz bu 7. ayetteki sözlere bakalım. Günaha köle olan insanı ne yapıyor? Özgür kılıyor Tanrı ve Tanrı'nın çocuğu olmasını sağlıyor. Artık diyor, köle değil, Tanrı'nın çocuklarısınız. Yani oğullarısınız, kızlarısınız. Teselli etmiyor mu bu sizi? Sevindirmiyor mu değerli kardeşler? Düşünün, gün ve gün günahından dolayı cehenneme doğru gitmekte olan canı alıyor ve kendi mekanına sokuyor, cennete sokuyor. Değiştirerek, yepyeni bir kişi olmasını sağlayarak. Hamdolsun, bu çok ama çok büyük bir ayrıcalık sevgili kardeşler. Birazcık atlayıp son bir düşünceyle zamana sadık kalmak açısından saat tam 5 şu anda tamamlayacağım. Rabbimiz o acımasız çarmıhta acı çekerken kendini kurtarabilir miydi? Ya da kendini kurtarabilecek yeterliliğe, güce sahip miydi? Sahipti. Ama yapmadı. Bu yolu seçmedi. Seçebilirdi. Kendini kurtarabilirdi. Kesinlikle kurtarabilirdi. O güce yeterliliğe sahipti. Ama bunu yapmadı. Bunu yapmadı sevgili kardeşler. Neden? İşte sizler kurtulabilirsiniz diye. Kendini kurtarmadı ama ben kurtulayım diye. Bunu lütfen anımsayın bu dönem içerisinde. Rab bizim kurtuluşumuz için o acımasız çarmıhtaki o acılara katlanması, eğilmesi, boyun eğmesi gerekiyordu. Eğer sen de eğer kırık bir yürekle Rabbin önüne gelir, kurtuluşu, Tanrı'nın verdiği o kurtuluşu kabul edersen, Rab seni de evlat olarak kabul edecek ve istediği biçimde seni değiştirecektir. İster misin değişmek? Bu dönem değişim günü. Bugün değişme günü. Rab bugün değiştirmek istiyor değerli kardeşler. Biz bunu nereden anlıyoruz? Şundan anlıyoruz. Çobanlar ovada koyunlarını otlatırken haberi aldılar. Ne yaptılar? Ertesi günü ertelediler mi? Bir hafta sonra gideriz mi dediler? Heyecanla, sevinçle harekete geçtiler ve gittiler. İsa'yı yemlikte buldular. Peki sonuç neydi? Luka 2. bölüm açar mısınız? Evet. Luka 2. bölüm 20. ayeti açın. Orayı bir Sami okusun bize. İki, yirmi.
Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler.
Evet, bu kadar.
Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlar.
Evet, burası. Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Şimdi düşünün, çaresiz, zavallı, ürkek, korku içerisinde olan çobanlar İsa'yı bulduklarında ne oldular? Büyük bir sevinç oldu. Büyük bir sevinç yaşadılar. Bu neyi gösteriyor bize? Bu şunu gösteriyor. İsa değiştiriyor sevgili kardeşler. İsa değiştiriyor. Evet. Rab değiştiriyor. Belki şunu diyebilirsin. Ben iman ettim ve değiştim. Ama yerinde sayıyor olabilirsin. Ama Rab bugün diyor ki seni tazelemek istiyor. Seni yenilemek istiyorum. Seni daha farklı bir duruma getirmek istiyorum. İstiyor musun değişmek? İstiyor musun? Rabbin seni de değiştirmesini istiyor musun? Eğilip yüreklerimizi Rabbin önünde her zaman yaptığımız gibi Rabbin bizim hayatımızı gerçek anlamda değiştirmesine izin verelim. Rab bugün içinde yaşadığımız bu önemli dönemde hepimizi değiştirmek istiyor. Ailemizi değiştirmek istiyor. Çocuklarımızı değiştirmek istiyor. Davranışlarımızı değiştirmek istiyor. Yaşam biçimimizi değiştirmek istiyor. Ben değil ama İsa bunu yapmak istiyor. Rab değiştirir sevgili kardeşler. Eğilim.